Merhaba sevgili dinleyiciler. Eski Ramazanların meşhur geleneklerinden birisi de orta oyunlarıydı. Orta oyunları, karagöz oyunu da denilen hayal oyununun daha genişi ve bilhassa tabilik halinde olarak 1591 tarihlerinden sonra tertip edilmişti. Sultan 4. Murat ve Sultan İbrahim devrinde de çok büyük bir rağbet kazanmıştı. Ve ikişer yüz kişilik 12 kol orta oyuncuları yetiştirildiği rivayet edilmektedir. Yakın zamanlara kadar orta oyuncuları Zuhuri kolu, Han kolu, Kirli kol, Yoran kolu adlarıyla birçok kollara ayrılmıştı. Bu kol lonca demek. Bunlar yaz mevsiminde moda burnu, yoğurtçu çayırı, göksu, çubuklu ve daha bu gibi seyir yerlerinde, kış mevsiminde de İskilip Hanı, Kadri Paşa Hanı gibi üstü örtülü yerlerde, resmi ziyafetlerde, kibarların cemiyetlerinde oynadıkları gibi bilhassa Ramazan ayında her gün icraî faaliyet ederlerdi. Orta oyunlarının muzikası eski usul üzere zurna, çifte nare, davuldan mürekkepti. Fakat her şahıs ne taklidine çıkarsa o taklide mahsus parçayı çalmak ve oyunun saza ait kısmını idare etmek zurnacıya ait olduğu için her zurna çalan orta oyunlarında icraî faaliyet edemezdi. Çünkü evvelce meşk etmek şarttı. Orta oyunlarında eski usul gereğince önce saz köçek havaları çalmaya başlardı. Tam takım olmak üzere 12 kişiden ibaret köçekler raksa çıkarlardı. Sivri külahlı bir güldürücü de elinde şakşak olduğu halde oyuncuları takip ederdi. Buna pusatçı denirdi. Vazifesi bu raks esnasında tuhaflık etmekti. Sonra kol takımının hepsi curcunaya çıkarlardı. Curcunacıların başlarında uzun ve kısa sivri külahlar ve sırtlarında acayip elbiseler bulunurdu. Çıngıraklı kukla, burunsuz beşe, kambur cüce, toparlak köse gibi garip garip isimlerle çağrılırlar. Hepsi bir ağızdan, dağda bir keçi, sivridir kıçı, bunda da bir iş var tekerlemesini sazla beraber söyleyerek ala ala heyden ibaret nakarat esnasında maskara şekiller alırlar ve ne kadar biçimsiz mahluk varsa onu taklit ederlerdi. Bunlardan sonra başında dilimli bir kavuk, sırtında kenarlarına kürk çevrilmiş bir cübbe, altında çakşır, ayaklarında sarı mes pabuç olduğu ve elinde pastal tabir olunan şakşak olduğu halde vakarını muhafaza eden bir adam tavrıyla ağır ağır pişekar meydana gelir, yerle beraber temanna eder, filan oyunun taklidini aldım, usul ve ahenk ile efendilerime temaşa ettireyim der, elindeki şakşak ile zurnacıya çal işaretini verir, artık oyuna başlanmış olurdu. Oyunun başından sonuna kadar oyuna çıkan muhtelif şahısların hepsi önce pişekara müracaat ederler. Bunların her birine başka başka meram anlatmak ve aralarındaki macerayı idare etmek ve bahis konusu olan meseleyi halletmek pişekara aitti. Orta oyuncuları arasında pişekar çok önemli bir vazifeydi. Sonraları curcunaya çıkmak adeti oyundan çıkarıldı. Köçekler de resmen kaldırıldı. Bu raks usulü tamamen terk edildi. Vaktiyle orta oyuncuları içinde çok mukallitler vardı. Arap, Laz, Rum, Ermeni, Arnavut, Yahudi taklitlerini, Türk kolunun envaını, çıtakları, boşnakları güzel taklit ederlerdi. Sultan Aziz tahta çıktığı sıralarda orta oyuncularının ünlü olanlarını Muzika-i Humayun'a aldı. O vakit bunları milletin ahlakına hizmet edecek yolda tanzim ve ıslah etmek arzusunda olduğu rivayet olundu. Halbuki sonradan Mabeyn katiplerinden Ziya Bey ve Miralay Dilaver Paşazade Muhtar Bey bunları arada bir konaklara getirip yine eskiden olduğu gibi orta oyunu yaptırırlardı. Yani orta oyundan vazgeçmek çok zor oldu. Ramazan ayında orta oyunu çok yaygın bir eğlenceydi. İstanbul'un her semtinde karagöz oyunları gibi herhangi bir kahvehanede oynanabilirdi. Fakat oyuncular, orta oyuncular hiç şüphesiz bir kıraathane bulamasalar bile hiç değilse şöyle büyücek kahvehaneleri tercih ederlerdi. Malum orta oyunu birazdan anlattık, meydan oyunu. Seyirciler bu meydanın etrafını çepeçevre kuşatırlar. Yalnız bir tarafı açık bırakılırdı. Oynayanlar oyundan evvel çay ve kahve dağıtan kahveci çırakları gibi oradan gelirlerdi. Bu oyunun dekoruna gelince yeni dünya denilen yukarı ve dip kısmı ekseriye süs olsun diye küçük bir pano parçası halinde 3-4 aralıklı ve aşağıya kadar bütün ortası açık bir çeşit paravanaydı. Paravananın birbirine bağlı her bölümü böylece arka tahtası kırılmış bir ayna iskeletine benzerdi. Bu yeni dünya kurulduğu zaman sanki bir ev olurdu. Eşyası da iki iskemleden ibaretti. Ve bu iskemlelerde zenneler otururdu. Mesela gözlemeci gibi oyunlarda da aynı şekilde, fakat çok kısa bir yeni dünya bulunurdu. Buna dükkan denirdi. Dükkanda tek iskemle vardı. Orta oyununda Karagöz'ün yerini Kavuklu, Hacivat'ın yerini de Pişekar alırdı. Kavuklu'nun kıyafeti, başında kulağa kadar geçen dilimsiz bir kavuk, sırtında bol yenli, etekleri diz kapağına kadar inen kırmızı bir biniş, belinde kuşak, bacaklarında herhangi renkte yarım şalvar ve ayaklarında kırmızı papuçlar. Pişekar'ın kıyafetini daha yukarıda anlatmıştık. Kendi yerli kıyafetlerine göre giyinen diğer bütün tipler, Karagöz oyunundakilerin canlısıydı adeta. Rollerinin ustası olan erkeklerin nazlı nazlı yürüyüşler ve kadın sesleri çıkartarak oynadıkları zenneler. Sonra bütün taklitli tipler. Bunların arasında zenci bacı ve aptal oğlan. Bu rolleri oynayanların çoğu esnaf takımından kimselerdi. Ve bütün yıl dükkanlarını kapadıktan sonra akşamları Ramazan olsun, başka ay olsun gerek şehirde, gerek yazları banliyölerde hünerlerini gösterirlerdi. Hepsinin bir veya iki tipte ustalığı vardı. Ve bu tipleri mesela Yahudi'yi, Acemi, Laz'ı, Kürd'ü 30 senedir oynaya oynaya taklitlerini mükemmel hale getirmişlerdi. Oyun, zurna ve dümbelek çalan iki çalgıcın havasıyla başlardı. Başta Kavuklu ile Pişekar olmak üzere her tipin havası ayrıydı. Muhtelif memleket havaları. Dediğim gibi daha önce Pişekar gelir, zurna ve dümbelek sesleriyle yürüyerek meydanı dolaşır, yeni dünyanın önünden geçerken şakşağını sürterek takırdatır, sonra dönerek sağına soluna kendisini seyreden seyircilere çelebice bir selam verir, oyunu ilan ederdi. Dondum Hanım, Şalgam Hoca, İzmirli Faika gibi sırf orta oyunu için oynanan bir oyunu. Böyle birkaç oyundan başkaları Karagöz'deki oyunların hemen hemen aynısıydı. Pişekar'dan sonra yine zurna ve dümbelekle Şişman Kavuklu gelir, meydanı bir kere azametle döner, ikinci tura başlamadan Pişekar küçük İsmail Efendi seslenirdi. Vay Hamdiciğim! Hamdi birdenbire korkar, kavuğu başından havaya fırlar. Fakat şaşılacak bir hünerle yere düşürmeden yakalardı. Bu iki oyuncunun orta oyunu nükte ve orijinallik bakımından doyumsuzdu. Mesela, vay Hamdiciğim nasılsın? Sorma başıma geleni. Ne oldu? Ne olacak? Ölümlerden kurtuldum. Ya vah vah vah, Allah korusun. Bak anlatayım da dinle. Ve başlardı şöyle bir hikaye anlatmaya. Kapalı çarşıya gitmiştim. Şöyle biraz seyrandan sonra Cevahir Bedesten'in önünde göreyim dedim. Orada dolaşırken bir köşede dolaplardan birinin yanında o daracık yüksek sertli dükkanlara dolap denirdi. Bir gevşeklik geldi üstüme. Uykuya kalmışım. Bir de gözlerimi açınca ne göreyim? Bedestan'ın içi zindan gibi karanlık. Gece çökmüş. Bekçiler beni görmeden kapıları kapayıp odalarına çökülmüşler. Kalmış mıyım yapayalnız? Aldı işimi bir korku. Gecenin saat bilmem kaçı. Sabah yakın mı acaba? Derken bir takım karışık sesler işittim. Aman Hamdiciğim kaç. Ecinli taifasıdır. Nereye kaçayım Pişekar? Her taraf kapalı. Fakat sesler gittikçe yükseliyor. Başımı kaldırıp baktım ki tepe canları da aydınlanmakta. Oh oh, demek sabah olmuş. Evet öyle. Bedestenin içi de seçilmeye başladı. Fakat sesler... Ne diyorlardı Hamdiciğim? Söz değil, rakam döküyorlardı. 40, 45, 50, 60, 62, 70, 80, 90... Aman kimdi bunlar? Ne sayıyorlarmış böyle? Nihayet anladım ama akla karayı da seçtim. Canım çabuk söyle. Bir gün evvel yapılan müzayededeki rakamlar meğer geceleyin benim gibi soğuktan donmuşlar. Camlardan da ayol sen sağsın donmuş olsan... Kesme sözümü. Ne diyordum? Ha, tepe camlarından güneşin ışığı vurunca orada birikmiş olan karlar erirken aşağıda da rakamlar sıcağı görünce çözülmeye başlamışlar. Allah Allah. Bu fıkrayı Kavuklu Hamdi Efendi öyle harikulade süsleyerek anlatırdı ki bugün böyle değme tiyatrocular bu işi, bu sanatı yapamazlardı.